Ayrım 9. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 105. Cumhuriyet Hükümeti Ulusal Güvenlik İlişkisi. Mafyalaşan hükümetler büyük çoğunluk üzerindeki diktatörlüğünü özelleştirilmiş istihbarat örgütleri ve özel savaş aygıtlarıyla yürütüyorlar. Eskiden ulusal güvenlik amacıyla kurulduğu belirtilen istihbarat ve özel savaş örgütleri, sistemin çürümesi ve kendi üretim temelini yıkmasına paralel olarak mafyalaşan hakim zümreler tarafından özelleştirilmiş ve özel çıkarlarına bağımlı kılınmıştır. Sistemin merkezinde bulunan süper devlet bu sürecin başını çekmekte, bütün sistemi öncelikle özel savaş ve istihbarat aygıtıyla denetlemektedir. Bu süreç Kemalist devrimin yıkıma uğratıldığı 50 yıldan beri Türkiye'de de yaşanmıştır. Süper NATO denen örgütün ve büyük ölçüde yabancı güdümü altına giren MIT'in bugün üstlendiği ulus karşıtı roller bu sürecin acı meyvasıdır. Sistemin merkezindeki büyük müttefik, 21. yüzyılın devletlerinin istihbarat örgütleri tarafından yönetileceği teorisini yerleştirmiştir. Denetim altına aldığı ülkelere ve halklara yabancı olan bir süper devletin o ülkeleri özel savaş ve istihbarat örgütleriyle pençesi altında tutmaktan başka çaresi yoktur. Kemalist devrimin teori ve pratiği ise bütünüyle karşıt konumdadır. Atatürk'ün halk hükümeti veya milli hakimiyet prensibine göre güvenlik öncelikle yürütülen devrimin güvenliğidir. Bu nedenle de ulusun güvenliğidir. Dolayısıyla ulusal güvenlik ve istihbarat örgütleri Cumhuriyet devrimi hükümetinin çizdiği yönde çalışacaktır. Devrimimizin önderi Atatürk'ün ve hatta İsmet Paşa'yı, çekirdeğini teşkilat-ı mahsusanın oluşturduğu MM grubu veya karakol cemiyetinin denetiminde düşünebiliyor muyuz? Mümkün değildir ve devrim gerçeğine aykırıdır. Tersine teşkilat-ı mahsusa ve yerine kurulan örgütler devrimci hükümetin yönetiminde oluşmuştur. Özel örgütlenme Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yönetiminde olmuştur. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki Cumhuriyet devrimi hükümetleri açısından da bu model geçerlidir. Bu sürecin böyle gitmeyeceği de apaçık ortadadır. Ya Türkiye'nin biricik meşruluk kaynağı olan Cumhuriyet devrimine dayanan ulusal kuvvetler ağır basacak ve rejimi yeniden Cumhuriyet rayına oturtacaktır ya da yabancı güdümlü mafya rejimi ulus üzerindeki diktasını bütün alanlara yayacaktır. Nitekim orduya sızma ve nifak gayretleri böyle bir girişimin unsurlarıydı. Başarsalardı ülkemiz Türkiye olmaktan çıkacak ve süper NATO ve gizli istihbarat aygıtıyla yönetilen bir sömürgeye, yaygın ifadesiyle ikinci cumhuriyete dönüştürülmüş olacaktı. 21. yüzyıl Türkiye'sinde hükümet güvenlik ilişkisi yeniden Atatürk zamanındaki temeline oturtulacaktır. Özel örgütlenme halkçı hükümetin yönetiminde faaliyet gösterecektir. Ulusal olmayan örgütlenmeler ise tasfiye edilecektir. Bugün meşruluğunu Cumhuriyet devriminden alan bir yeniden yapılanmaya gidilmesi bu ulusal hedefle bağlantılıdır ve Türkiye'nin 21. yüzyılda Kemalist devrimin tamamlanması programıyla yeniden yapılanması açısından şarttır. Genelkurmay Başkanlığı yürütme faaliyeti içinde ulusal güvenliğin silahla sağlanmasından birinci derecede sorumlu komuta makamıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki herhangi bir yeniden yapılanma çalışmasının doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'nın komutası altında olması tartışılmaz bir ilkedir ve kamu faaliyetinin ulusal amaca uygunluğu ve meşruluğu açısından da en temel güvencedir. Komuta zinciri dışındaki veya hiyerarşiyi zayıflatacak yapılanmalar çıkış noktasında yurtsever amaçlarla açıklansa bile ordunun ve Türkiye'nin birliğine zarar veren eğilimlere kapılma tehlikesini barındırırlar. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki tecrübeler, komuta kademesinin denetimi altında yürütülmeyen denemelerin ordu içinde ordu ve devlet içinde devlet gibi oluşumlara yol açtığını göstermiştir. Strateji grubu dinamik antitez belgesi, İşçi Partisi devletin yeniden yapılanması kararına düşmanca saldırıyor. Savcılar ve polis belgeleri okumadan ve bağnaz işçi partisi düşmanlığıyla suçlamalar yöneltmiş bulunuyorlar. İddiaları temelden çökerten belgeler Ergenekon belgeleri denenlerdir. Sözde Ergenekon örgütü bırakalım yararlanmayı, İşçi Partisi Başkanlık Kurulu'nun devletin yeniden yapılanması kararına cepheden ve kindar bir düşmanlıkla saldırmıştır. Sözü 230 no'lu klasörde yer alan dinamik antitez başlıklı sözde Ergenekon belgesine bırakalım. Perinçek çok iyi bilmektedir ki Marksist literatürde devrim, devrimci ve devrimcilik sözcükleri bu görüşü benimseyenler için yalnızca Marksizm'de mevcuttur. Devrim, devrimci ve devrimcilik sözcüklerinin ifade ettiği özellik Marksizm ile özdeş hale getirilmiştir. Bu nedenle sol çevrelerin ağızlarından hiç eksik etmedikleri devrim sözcüğü gerçekte koruyucu, gizleyici bir örtü niteliği taşımaktadır. Mevcut rejim Kemalist Cumhuriyet olarak tanımlanabilir. Perinçek mevcut rejimi mafya gladio tarikat rejimi olarak tanımlayarak örtülü bir tuzak kurmakta ve ortadan kaldırılması gerekli bir hedef haline dönüştürerek sol çevrelere kendi yollarını işaret edebilmek istemekte ve bu politikasında Cumhuriyet'in koruyucu güçlerine kabul ettirerek koruyucu güçleriyle aynı güçler doğrultusunda hareket ettiği izlenimini uyandırmak istemektedir. Perinçek sürekli komünizm düşmanlığı vurgularıyla gençlik birleştirilemez ifadesi ile de örtülü rotayı açığa sermektedir. Ebedi önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bile solcu olduğu kanıtlanmaya çalışılmaktadır. Atatürk'ün Taksim Meydanı'ndaki anıta Sovyet Büyükelçisi Arlov'un heykelini koydurmuş olması, hızla iki kutuplu dünya düzenine gidildiği günlerde bir heykel üzerinde denge kurmayı başarma dehasıdır. Perinçek bu ve benzer olaylar gündeme getirerek Türkiye'yi sol çizgiye çekebilmenin zeminini yaratmaya çalışmaktadır. Hem de solun tükendiği bir dünyada. Bütün siyasal oluşumların arkasında çeşitli ülkelerin istihbarat örgütlerinin bulunduğu iddiasını yerinde bulmayan Perinçek, bu gerçeği yok sayıp vahimdir, yanlıştır ve çok zararlıdır demektedir ki, bunun nedeni kendisinin de birçok ülkenin dış istihbarat servisleriyle yıllardır ilişki içinde olmasının açığa çıkmasının dışa vurumudur. Bölücü Kürt unsurların hakimiyetinin önünün kesilmesi için büyük kentlerde lümpen gençliğin örgütlenmesinden de büyük endişe duyan Perinçek, bunun gerçekleştirilmesi halinde ayaklarının altındaki zeminin bataklığa dönüşerek kendisini yutacağını çok iyi bilmektedir. Yıllardır Türk gençliğini kendisine kullanabileceği maşa olarak gören ve Türk gençliğinin enerjisinden oluşan bir güç kalkanı ardından politika üretmeye çalışan Perinçek, bilmektedir ki kendisini ayakta tutan tek zemin özellikle üniversite gençliğidir. Lümpen gençlik ise üniversite gençliğinde alacak çok daha büyük bir enerjidir. Çünkü gençliğin büyük bir bölümü üniversite dışında kalan sokaklardaki gençliktir. Ve hiçbir güç bu gençliğin önünde set oluşturamaz. Böyle bir gücün örgütlenmesi demek Perinçek'in tükenişini yaratacaktır. Perinçek ulusal gençliği tekeli altına almış ve yıllarca kendi istemleri ve görüşleri doğrultusunda örgütleyerek politika üretmiş, eylemler gerçekleştirmiş ve bugünlere gelebilmiştir. Ulusal gençliğin örgütlenmesi Perinçek'in kontrolü dışında gelişirse Perinçek efsanesi son bulacaktır. Yıllardır ulusal gençliği gütme politikasıyla ayakta duran Perinçek gençliğin örgütlenmesine karşıdır. Halk kitlelerine önderlik için devrimci bir parti şarttır ifadesiyle Türkiye İşçi Partisi'nin ulusal gençliği örgütleyebilecek ve geniş halk kitlelerini tek bir şemsiye altında birleştirebilecek tek siyasal partinin kendi partisi olduğunu öne sürmektedir. Perinçek ulusal gençlik enerjisi üzerinde ve neye mal olursa olsun iktidara gelmeyi hedeflemektedir. İktidara gelmesinin ardından Kemalist Cumhuriyet devrimlerinin Marksistleştirilmesi aşamasına gelinmiş olacaktır. Çünkü Perinçek ve çevresine göre Atatürk zaten bir solcudur. Gerçekte ise Atatürk halkçıdır. Perinçek'i iktidara ve sol devrime götürecek tek bir enerji vardır, gençlik. Bunu bilen Perinçek, yıllardır bıkıp usanmaksızın ve umudunu koruyarak bu doğrultuda çaba göstermektedir. Doğu Perinçek, Cumhuriyet Devrimi iktidarı projesi ve devletin yeniden yapılandırılması projeleri ile yukarıda işaret edilen gerçekleri yaşama geçirmeyi hedeflemektedir. Halkın kendisi Atatürkçüdür ve koruyup yaşatacak olan da halkın kendisi olduğundan ötürüdür ki ilk kesin ve bitirici tepki halktan gelecektir. Böylece oksijensiz kalacak olan siyasetçinin yaşayabilmesi olanaksızlaşacaktır. Perinçek de bunlardan yalnızca birisidir. Hiç kimse, hiçbir oluşum ve hiçbir güç ebedi başkanın kurduğu Cumhuriyet Devleti'ni yeniden yapılandıramaz. Bir devletin yeniden yapılandırılması demek o devletin mevcut rejiminin değişmesi gerçeğini doğurur. Geçmişinde türlü entrikalar sonucu elleri kendi gençliğinin kanlarıyla kirlenmiş vicdansızların, her kim olurlarsa olsunlar, ebedi başkan Atatürk'ün büyük ve muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti için devletin yeniden yapılanması üzerine tez yapmaya hakkı olamaz. Anılan çevrelerce kaleme alınmış benzer tezlerin dolaşımda olması, tartışmaya açılması ve değerlendirmeye alınması, hoşgörü ve tahammül sınırlarını aşarak Atatürk'e bağlı her Türk'ün yüreğinde derin yaralar açacağından kuşku duyulmaması gerekir. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullar, kişisel ihtirasların neden olduğu ihanetler zinciridir. Türk ulusu cumhuriyet ve yasalarına bağlıdır. Bu bağlılık sonsuza değin sürecek bir bağlılıktır. Bu belgeye eklenecek tek bir sözcük yok. Sözde Ergenekon belgesi, İPY ve Genel Başkanı Doğu Perinçek'e düşman. Bu belge 9 Aralık 2000 tarihini taşımaktadır. Lobi belgesi. Bende bulunmadı. Tutanaklar ortada. İddianamede lobi belgesinin ele geçirildiği şüpheliler arasında Doğu Perinçek'in adı da sayılıyor. İddianame sayfa 61-219-344. Bu iddia gerçek dışıdır. Lobi belgesi Doğu Perinçek'ten ele geçirilmemiştir. Ayrıca İP Genel Merkezi, İstanbul İl Merkezi, USMER, Ulusal Kanal, Aydınlık, Teori, Bilim ve Ütopya dahil hiçbir kurumda lobi belgesi bulunmamıştır. Arama tutanakları ortadadır. Arama tutanakları da bir güvence oluşturmuyorsa güvence nedir? İddianamede anılan CD3 Plinko P420-281-1071 308-21 numaralı yoğun disk CD arama tutanaklarında bulunmuyor. Arama tutanaklarında belirtilmeyen bu yoğun disk CD öyle anlaşılıyor ki İstanbul Emniyetinde veya Ergenekon Savcılığında üretilmiştir. Bunun da kanıtları vardır. Soruşturulması gereken budur. Nitekim bana emniyet sorgusunda sorulan soruda lobi belgesinin bulunduğu belirtilen sanıklar arasında benim ismim geçmemektedir. Bakınız Doğu Perinçek'in emniyet ifadesi sayfa 8. Lobi belgesi ilk kez bundan 8 yıl önce 12 Mayıs 2001 tarihinde Fethullahçı Aksiyon dergisinde yayımlanmıştır. Hem de kapak haberi olarak ve Tuncay Güney'den ele geçirilen belgeden daha geniş bir içerikle, çok gizli damgası ve ayrıca örgütlenme şemasıyla. Lobi belgesi ayrıca MİT'ten mahkemenize gelen yazıda belirtildiği üzere 12 Temmuz 2006 tarihinde, yani bu soruşturmanın başlamasından bir yıl önce aloihbar.org adlı internet sitesinde de kışkırtma kokan Piyade Kurmay Yarbay XX imzasıyla yayımlanmıştır. Lobi belgesinin dava dosyasında iki ayrı nüshası bulunuyor. Birinde Tuncay Güney'den alınan belgede çok gizli kaydı yok. Diğerinde çok gizli kaydı var. Aksiyon dergisinde yayımlanan çok gizli kayıtlı, aloihbar.org'da yayımlanan belgede çok gizli kayıtlı. Tuncay Güney'den ele geçen lobi belgesi ve Aksiyon dergisi ve aloihbar.org'da yayınlanan lobi belgesi kapakları. Tuncay Güney'den ele geçirilen lobi belgesi ile Aksiyon'da yayınlanan belge arasında başka önemli farklar var. Aksiyon'da yayınlanan lobide ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantı ibaresi var. Örgütlenme şemaları var, departmanlar var. Tuncay Güney mülakatta lobi belgesinin malzemelerini Ümit Oğuz'dan, Adnan Akfırat ve ÜSİAD Başkanı Kemal Özden'den topladığını ve Doğu Perinçek'in bilgisayarlarında bunları redakte ettiğini söylüyor. Sayfa 79. Benim bilgisayarlarım çöpe atılmış belgeler dahil incelenmiş ve böyle bir belgeye rastlanmamıştır. Tuncay Güney yalan söylemektedir. İçeriği bizim dünya görüşümüze düşman, üslubu bizimkine hiç benzemiyor. Lobi belgesi içerik olarak da üslup olarak da pespaye iğrenç bir metindir. Bu belgenin içeriği benim dünya görüşümle, bilimsel birikimimle ve kendi özgü üslubumla bağdaşmıyor ve en küçük benzerlik taşımıyor. Lobi belgesinde geçen ve ancak bilgisiz ve gösteriş meraklısı yeteneksiz yazarların kullandığı sözcüklere benim yazılarımda rastlanmaz. Türkçe hataları da vahim boyutlardadır. Birkaç örnek verecek olursak lobi, siyasal otorite gruplarının cahillik, platform, siyasal ideolojiler, cahillik, konsensus, tümden yanlış kullanılıyor, tüm çabalar bütün çabalar olmalı. Umutsuzluğun ivmesi, vizyon, Friedrich Eberstiftung, Almancası yanlış, enformal, fundamentalist, Yüce Önder Mustafa Kemal, doktriner, motive, sivil kontra hareket, kontra direnci, kontra teori, kontra önlemler, finanse, finanse ve ticaret bölümü, finanse sağlamak, finanse kaynağı, finanse dünyası, sivil toplum örgütü, argüman, 1995-1999 sürecinde bağımsız tek yayın evi kalmamıştır, soru işareti. 1950-1960 doğumlar ardından tek bir yazar yetişmemiştir, soru işareti. Pozitif bilim, hiçbir tepki ve direnç sergilenmemiş, oysa ki, doğrusu oysa, rejim karşıtı güçler, ben rejim karşıtıyım. En direkt, metot, organize, departman, eleman profili, aktivite, projelendirmek, haddimizin sınırlarını zorlayan ısrarcılıkta ifade ve işaretlerimizin amacı, zavallı ifadeler, Türkçe yoksunluğu. Lobi belgesinin aslı Fethullahçı aksiyonda yayımlandı. Yukarıda dava dosyasında iki farklı lobi belgesi bulunduğunu belirtmiştik. Tuncay Güney'den ele geçirilen belgede çok gizli damgası yok. Savcılığın iddianameyi aldığı ve Ergenekon örgütünün temel belgeleri arasında gösterdiği lobi belgesinin kapağında çok gizli yazılmaktadır. Savcıların belgesinde TSK bünyesinde faaliyet gösteren Ergenekon'a bağlı olarak diye eklemeler yapılmış. Tuncay Güney'den ele geçen belgede bu cümleler yok. Savcının belgesi 19 sayfa, Tuncay Güney'in belgesi 13 sayfa. Tuncay Güney'in belgesinde bir dil tutarlığı var, savcının belgesinde yok. Örneğin Tuncay Güney'in belgesinde her yerde finans yerine finanse sözcüğü kullanılıyor. Savcının belgesinde kimi yerde finanse, kimi yerde finans deniyor. Savcıların belgesinde de değişiklikler ve ekler yapılmış. Tuncay Güney'in belgesinde lobinin örgütlenme şeması bulunmuyor. Belgenin içindekiler sayfasına göre 2., 3. ve 4. bölümler Tuncay Güney'deki belgede yok. Savcının belgesinde ise departmanlar biçiminde örgütlenme şeması var. Nitekim savcı Ergenekon iddianamesinde bizleri bu departmanlara yerleştiriyor. Her iki belgede de 2. bölüm bulunmuyor. Lobi belgesini kamuoyuna ilk duyuran 12 Mayıs 2001 tarihli Aksiyon dergisi. Aksiyon'un yayımladığı lobi belgesiyle savcının belgesi aynı. Gazetelerde gösterilen şemaların dayanağı 12 Mayıs 2001 tarihli Aksiyon dergisi. Lobinin örgütlenme şeması tam metin olarak Aksiyon dergisinde yer alıyor. Aksiyon'da yayımlanan lobide Tuncay Güney'de olmayan 3. ve 4. bölümler var. Fethullahçı Aksiyon Dergisi'nin Ergenekon Lobi Belgesi'ni yayımladığı 12-18 Mayıs 2001 tarihli sayısının kapak fotokopisi. Yeniden yapılanmanın aktörü Ergenekon. Aksiyon Dergisi'ndeki bölümde finanse yerine finans sözcüğünün kullanılması da kanıtlıyor ki savcının belgesi aksiyonda yayımlanmış belgedir. Bu olgular tertibi uygulayanların lobi belgesini Tuncay Güney'e verdikten sonra yeni eklemeler yaptıklarını gösteriyor. Belge suç atmak için üretilmiş bir tertip belgesidir. Lobi belgesini imal edip Tuncay Güney'e veren tertipçiler daha sonra suç kanıtını berraklaştırma ihtiyacı duyup yeni ekleme ve değişiklikler yapmışlar. Fethullahçı Aksiyon dergisine de bu metni vermişler. Suç duyurusunda bulunuyorum. Mahkemenize suç duyurusunda bulunuyorum. Lobi belgesinin yazarları ortaya çıkmıştır. Bu suç 12 Mayıs 2001'de kamuoyuna ilan edilmiştir. Peşine düşen olmamıştır. Savcılar suçun gerçek failleriyle bir olup bizlere iftira atmaktadır. Belgenin baştan sona Türkiye'nin vatanseverlerini suçlamak amacıyla hazırlandığı apaçık ortadadır. Bu belgeyi Doğu Perinçek ve Adnan Akfırat'ın hazırladığını ileri sürmek saçmalıktır, iftiradır ve suçtur. Belgenin baş düşmanı Kemalist devrim. Belgenin içeriği de Fethullahçı Gladio'nun Kemalist devrim düşmanlığını yansıtıyor. Bu belgenin başlangıcında Türkiye'deki bütün olumsuzlukların nedeni olarak Kemalizm gösteriliyor. Türk halkı toplumsal geri kalmışlık, mutsuzluk ve umutsuzluğun kaynağı olarak Kemalizmi sorumlu tutar hale gelmiştir. Sayfa 4. Kemalist devrim düşmanlığını gizlemeyi beceremeyen metnin yazarı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve harp akademilerini de suçluyor. Yeryüzünün tek Kemalist akademisi olarak görülen harp akademilerinden yetişen yalnızca silahlı kuvvetler mensuplarının savunduğu ve dayatmalarıyla ayakta tutmaya çalıştıkları bir rejim izm olarak gösterilmeye devam edecektir. Sayfa 6. 9. ayrımın sonu, sayfa 117.